Farklı Düşünün 34. bölümünden merhaba. Ben Seyfettin Başsaraç.
Ben Mert Ulan.
Mert, yayına girmeden önce Lord of the Rings dizisinin teaser'ını seyrettin. Benden haberin oldu. Nasıl sence teaser?
Abi ben şimdi hep böyle oluyor ya, bizde büyük title'ları görünce sürekli bir beklenti, bir hype durumu oluyor. Sonra biz, sen işte zaman çarkında bir hayal kırıklığı yaşadın. Ben de Foundation'da büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. O yüzden hani gene beklentim vardı ama işte bu hayal kırıklığından sonra artık hiçbir beklentim yoktu. İzledim. Yani ben açıkçası biraz daha nasıl diyeyim, dizi olacak bu yanlış hatırlamıyorsam. Film de değil. Dizi. Yani daha gerçekçi bir şeyler beklerken böyle bir oyun sinematiğiymiş gibi bir şey izledim. Çok.
CGI tabii. Zaten aynen. Dizinin başlığını, ismini söylemek için yapmışlar. Vallahi dediğim gibi benim beklentim Recep İvedik 6 mı çıkacak, 7 mi çıkacak? Onunla aynı yani. Onu ne kadar bekliyorsam bunu da o kadar bekliyorum. Çünkü zaman çarkında gerçekten ağzımız yandı. O yüzden yoğurdu üfleyerek yiyeceğim yani. Güzel bir şey çıkarsa çok sevinirim işte. Yani beklentimin olmaması güzel.
Ben de hiçbir beklentiyi şey yapmıyorum.
İçinden bir güzel olacağını söylüyor bu arada. Çünkü yani film ekibinde çalışan bir sürü işte set designer, production designer falan, onları da çalıştırıyorlar projede. Hani en azından tecrübeli insanlar, daha önce Yüzüklerin Efendisi setinde bulunmuş insanlar olursa belki bir nebze daha iyi olabilir ama işte Amazon, artık güvenemiyorum Amazon'a. Adaptation konusunda güvenemiyorum yani. Böyle işte, onun dışında ne oldu bu hafta? Önemli bir şey var mı? Biraz durgun geçti sanki.
bu hafta abi herhalde yılın en bomba haberini duyduk. Bilmiyorum.
Tahil ben bitmedi aslında... ya. %5'i bitmiş bugün şeyde, bir Twitter'da gördüm. Bizde paylaşan hesaplar var ya.
Ya hani yani şey olarak düşünürsen aslında bence bilmiyorum. Hani bu yıl buna benzer bir olay görür müyüz? Ben pek sanmıyorum. Ama bence herhalde dediğim gibi yılın olayı olacak. Yani biz önümüzdeki senelerde de bu şeyi konuşacağız zaten. Detaylı olarak konuşacağız. Yani çok kısa bir süreç değil. Ben şeyi aslında ilk önce sana sormak istiyorum. Senin ilk tepkin ne oldu? Şimdi bahsedelim, konu aslında Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın alması. Yaklaşık 70 milyar dolar ödeyerek bünyesine dahil edecekler. Biz daha önce konuşmuştuk. Xbox birçok oyun stüdyosunu bünyesine dahil ediyor diye. Ama biz daha çok böyle hani bir sonraki ufak oyun stüdyosu ne olur diye düşünürken en büyüklerinden bir tanesini portföylerine kattılar. Ben o yüzden abi sana şeyi sormak istiyorum. Ben paylaşmıştım seninle. Yanlış hatırlamıyorsun. Sen ilk benden gördün. Ben bizim de böyle gaming diye Slack channel var. Orada biri paylaşmış. Ben şaşırdım. Baktım, dedim hemen paylaşayım Seyfettin'le. İlk tepkin ne oldun? Nasıl karşıladın?
Ben açıkçası büyük bir firma almalarını bekliyordum şu dönemde. Çünkü bir sonraki adım oraya doğru gidiyordu. Ya böyle orta halde küçük bir Japon dağıtıcıyı alacaklardı. İşte Capcom, Konami, Sega gibi. Çünkü o tarafa da açılması lazım. Asya pazarına açılabilmesi için Japon oyunlarını çekmesi lazım. Onu yapmadılar. Onun yerine asıl bir sonraki büyük adımı yaptılar. Aslında biraz onu konuşuruz ama Activision Blizzard olduğunu görünce tabii önce bir insan şey yapıyor yani. Bir dakika, ne oluyoruz diyor doğal olarak. Çünkü bu oyun dünyasının en büyük 3 publisher'ından bir tanesi. Yani Ubisoft bile o ilk 3'te değil. Ubisoft bile 4. Ve her yıl dünyanın en çok satan oyunları hep Activision'dan çıkıyor. En az ilk 3'te bir tane oyunu oluyor her sene. Baya büyük firma. Tabii onların satın alınması, bir de işte bu son zamanlardaki haberler ki işte onu da Microsoft biraz fiyatını düşürmek için basını ayağa kaldırmış olabilir diyenler de var. Bu skandallar ortaya çıksın, herkes dillendirsin ki Activision yönetimi satmak zorunda kalsın şirketi. Daha iyi bir fiyat alalım. Çünkü 1 milyar dolar 1 milyar dolardır şimdi. Ne kadar kar edersin o kadar fayda. Şimdi bizim aklımız ya, almıyor tabii de.
Kesinlikle. Ya ben de onu şey yapayım. Ben baktım satın almadan sonra işte 70 milyar dolar civarında bir rakam. Borsada aslında şu anda hani işlem gören bir şirket Activision Blizzard. Ve değeri borsada aslında 50 milyar dolar. Yani bu direkt şey demek oluyor. Sen eğer bunların hisselerine sahipsen yaklaşık işte bir %50'lik bir artış oluyor senin portföyünde. Dediğin şey de aslında senin bu Blizzard'da, Activision Blizzard'da işte bu sexual harassment denilen, özellikle CEO'nun böyle şeylere dahil olması konusu vardı. O yüzden dediğin gibi bence de fiyatının belki düşmesine neden olmuştur. Ama benim en çok merak ettiğim şey şu. Gene şey oluyor ya böyle zenginin malı fakirin çenesini yorarmış olayı. Şeyi çok merak ediyorum abi, şimdi o basın bülteninde de Xbox Gaming'in leadership'i diye işte 10 kişinin resmi var. Ben şeyi merak ediyorum abi, yani bir odaya giriyorsun, 10 kişi oturuyor ve 70 milyar dolar harcamaya karar veriyorsun. Yani o karar verme aşaması nasıl bir aşamadır? Yani ne tür süreçlerden geçiriyorsun? Hani nasıl onaylıyorsun? Yani hani Satya Nadella da sonuçta okey alın. Hani muhtemelen bir şeyler sunuyorsun. Ne kadar saatlik bir sunum yapıyorsun mesela? Hani biz en ufak bir projede feature implement etmek için bile atıyorum bir yerlere bir sunum yapmamız gerekiyor ve hani birkaç saat sürüyor. Şimdi burada 70 milyar dolarlık şey var. Hani ne kadar süredir bu pazarlığı yapıyorlar mesela? Bu da önemli.
Yaklaşık bir yıl falan diyorlar.
Aynen, yani işte bu bir yıl boyunca abi oturup ve hiçbir şekilde bir yere de sızdıramazsın. Çünkü iki şirket de halka açık şirketler, çok gizli kapılar arkasından böyle karar. Benim en çok merak ettiğim kısımlardan bir tanesi bu. Yani nasıl öyle bir karar verebiliyorsun? Şeyi de değinmek lazım abi, yani Microsoft'un yanlış bilmiyorsam bu şu ana kadar yaptığı en büyük satın alma. Bir evet. Önceki LinkedIn'di yanlış hatırlamıyorsam, 25 falan da.
Evet.
Bir de GitHub'ı almışlar. O da daha ucuz mesela. 5-6 milyar dolar falan gibi bir rakamdı. Ama işte Activision Blizzard 70 milyar dolara mal oldu. Şeyi de bahsedelim bir de. Oyunlarını da bahsedelim. Belki hani bilmeyenler varsa. Benim Activision tarafında bildiğim Call of Duty var. Yani efsane oyundur. Ben en çok Call of Duty 2'yi oynamıştım.
Daha sonra Modern Warfare. Dünyada en çok satan oyun serisi, onu söyleyeyim. Seri olarak bakarsan. Her yıl bir tane oyun çıkartıyorlar artık ve hepsi ilk 3'e, ilk 5'e giriyor top sellerlerde.
Kesinlikle. Ben Call of Duty 2'yi oynuyordum. Modern Warfare 2'yi oynuyordum. Ondan sonrakilerini çok sevmedim. Çünkü böyle çok seri bir şekilde çıkartmaya başladı. Kimse de aslında çok fazla tutmadı. Bir ara işte bu yeni Modern Warfare çıkartmışlardı. İşte bu Battle Royale oyun stiliyle birlikte. Aynen, Warzone. O zaman tekrardan bir satın aldım, hatta 70 euro verip. Çok da pahalıdır yani onların oyunları. Tüh. Öyle şey gibi indirme de girmez. Onu da konuşacağız zaten, ne olacak bu satın almadan sonra diye. Bir de benim Activision tarafından açıkçası bildiğim başka oyun yok. Bilmiyorum, senin bildiğin başka bir oyun var mı şu an?
Var var. Crash Bandicoot var, Spyro var. Onun dışında şöyle, yani Activision son yıllarda bütün stüdyolarını Call of Duty stüdyosuna çevirdiği için o yüzden çok fazla şey kalmadı orada. Portföyünde seçenek kalmadı. Her yıl başka bir firma. Bir Treyarch var, bir Sledgehammer var, bir Infinity Ward var. Bunlar böyle her sene farklı bir Call of Duty oyunu çıkartıyorlar. Ama aslında bayağı bir stüdyosu var. Bir de tabii King ve Blizzard var portföyünde.
Aynen. King tarafında yanlış bilmiyorsam Candy Crush var.
Yeter zaten.
O yeter. Blizzard tarafında ise yani aslında Blizzard'ın her oyunu efsane. Overwatch olsun, StarCraft olsun, World of Warcraft olsun, Diablo olsun, başka Hearthstone vardı bir de yanlış hatırlamıyorum.
Evet.
Yani bunların hepsi efsane oyunlar. Biz bunların gene detaylarına değineceğiz. Neden aslında Microsoft böyle bir karar verdi? Hani kabaca aslında Microsoft bu title'ların, bu oyunların hepsinin sahibi olacak, daha olmadı. Sadece bunlar şimdilik bir basın bültenine duyurdular alma girişimini. Yanlış bilmiyorsam 2023'ün Haziran'ına da satın alma işlemi bitecek. Bilmiyorum abi, senin düşüncelerini ben daha çok merak ediyorum. Çünkü sen Xbox, yıllardır Xbox oynayan birisin. Ve bu satın alma aslında Microsoft'un elini inanılmaz güçlendirecek, özellikle Sony'ye karşı.
Evet.
Bu konuda ben senin düşüncelerini daha çok merak ediyorum.
Şimdi İşin daha çok oyuncu tarafını değil de birazcık daha Microsoft tarafını, işte bu işte satın alıp Activision Blizzard'a nasıl yansır? Sony'ye nasıl yansır en büyük rakipleri? Ve işte biz oyunculara nasıl yansır gibi konuları konuşacağız burada. Birazcık daha farklı düşün ismine uyacak şekilde. Bir de işte bu Metaverse olayı da çok, işte şu an fütüristler mesela satın alımını hep Metaverse'e yatırım olarak adlandırıyorlar. Sadece öyle değil. Hatta büyük oranda öyle değil, öyle söyleyeyim. Bir de bu işte Monopoly olayı çıktı. Özellikle Amerika'da Sony tandaslı basın üyeleri dediler ki bu iş Monopoly'ye doğru gidiyor. Bunun durdurulması lazım. Ki yani gitmiyor. Yani onu da konuşuruz detaylı bir şekilde. Şimdi ben böyle hani Yalçın Küçük gibi, Yalçın Küçük'ü biliyor musun? Böyle kalpaklı bir adam, hele hele hele
biliyorum
diyor. Böyle bir hani dosya dosya var şu an aklımda. Onları şöyle bir yavaş yavaş açayım. Podcast'ın sonuna kadar ben konuşuyorum. Şimdi Microsoft'un bu satın alımı şaşırılacak bir şey değil. Çünkü Microsoft'un son 4 yılda 5 yılda ortaya koyduğu bir plan var. Ve bu son 4-5 yılda attığı her adım bir plan dahilinde ilerliyor. Öncelikle bir önceki jenerasyonda Sony'yi kaybetmişlerdi. Sony çok ağırlıkla satış yaptı. İşte 130-140 milyon PlayStation 4 sattı. Buna karşı Xbox 55-60 milyonda kaldı. Çok çok düşük bir rakam. Bir önceki jenerasyonda PlayStation'ı geçmişken, ancak işte jenerasyonun sonunda PlayStation çok ufak bir fark atmışken, PlayStation 3, Xbox 360 döneminde Xbox One'da çok ağır bir yenilgi aldı. Ve artık Xbox Division'ı kapatmayı düşünürken Phil Spencer başa geçirildi ve Phil Spencer'dan bir plan istendi. Ve bu plan dahilinde aslında hareket ediyorlar. Phil Spencer da dedi ki yani ben Sony ile yarışabilmek için benim çok fazla para yakmam lazım ve asla biz bu adamları geçemiyoruz. Niye? En iyi olduğumuz halde bile kafa kafaya gidiyoruz. Çünkü onlar bizden önce başladı. Global bir marka, Selpak gibi bir şey yani. İnsanların aklına oyun konsolu deyince PlayStation geliyor isimlendirirken. Bunu yıkmak gerçekten çok zor. Bunu nasıl yıkabiliriz? İşte oyunun kurallarını değiştirerek yıkabiliriz. İşte öncelikle bir güçlü bir konsol çıkarttılar, Xbox One X. Arkasından Game Pass şeyini getirdiler. Çünkü bütün dünya artık subscription modeline doğru gidiyordu. Yani Netflix'inden tut her şeyi artık subscription'da alıyoruz. Üyelik modeli. In-app purchase'lar da o şekilde dönüyor. Niye? Çünkü bu hem daha karlı bir iş, hem sürümden kazanıyorsun. Ona göre bir fiyat verebiliyorsun.
Hı hı. Hem de sürdürülebilir.
$100 satabildiğin ya da $60-$70 satabildiğin oyunu ayda $10 verebiliyorsun. Ve bu sana sürümden daha büyük bir kar olarak geliyor. Bu modele doğru gitti ve aslında oyunun kurallarını değiştirmek istedi. Tabii ilk çıktığında Game Pass'in kataloğu Microsoft'un kendi oyunları ve birkaç tane anlaşmalı oyunlar olarak başlamıştı. Ve o zaman millet dedi ki ya Game Pass diye bir şey var. Ama olayın nereye gidebileceğini pek öngöremediler açıkçası. Ve işler büyümeye başladı. Önce Microsoft bir grup stüdyo satın aldı. Bu stüdyoların içerisinde çok kreatif fakat finansal açıdan sürekli tehlikeli olan stüdyolar vardı. Yani bir sonraki oyunu başarısız olursa çalışanların yarısını işten çıkartmak zorunda kalabilecek seviyede stüdyolar vardı. Ama çok kreatif stüdyolardı. İşte Compulsion Games var, Double Fine var, biraz hani sıkmak istemiyorum. Bethesda sonraki adım. Onlar bir geldi. Sonra dediler ki ya bak şu an PlayStation'ın stüdyoları kadar stüdyoları var. Ve hani bu stüdyolar da güzel stüdyolar. Güzel oyunlar yapılıyor, hazırlanıyor vesaire. Ve işte takribi olarak işte 4 ayda bir AAA oyun çıkartabilecek kadar bir stüdyosu vardı. Yani senede 3 tane demek. Tabii orada insanlar Microsoft'un duracağını düşünüyorlardı. Fakat Microsoft orada durmadı. Yani Game Pass'i belli bir işte 5-10 milyon bandına getirdi o stüdyoların satın alınması. Ve arkasından Bethesda hamlesi geldi. Biraz böyle hızlı hızlı anlatıyorum ama podcast'ını zamanını verimli kullanmak adına. Bethesda hamlesi kaliteli oyun hamlesi. Çünkü insanlar şunu diyordu. Ya bu Microsoft bu oyunları yaptırıyor bu stüdyolara ama bu oyunların kaliteli olup olmayacağı belli değil. Çünkü bu stüdyoların geçmişte iyi olan oyunları olmuş, iyi olmayan oyunları olmuş. Yani insanın ikna konusunda böyle çok güçlü, büyük bir isim gerekiyordu. Ve burada direkt Bethesda'yı seçtiler. Neden? Çünkü Bethesda çok orijinal oyunlar yapabilen bir firma. Yani işte role-playing game dediğin zaman akla işte Skyrim geliyor vesaire. İşte Fallout geliyor. Fallout pek role-playing, ben çok sevmem Fallout'u ama. Yani şöyle bir bakıyorum, son 20 senede Bethesda'nın bütün oyunlarını oynamışım ben. Yani Arkane, alt stüdyoları, Wolfenstein, Doom, Quake bunlar da var. Bunlar da çok büyük stüdyolar. Ve ciddi bir içerik aktarımı oldu içeriye. Tam o dönemde işte Doom vesaire çıkartıyordu Bethesda. Bethesda'nın bir sonraki oyunu olan Starfield mesela Xbox Exclusive olarak açıklandı vesaire. Orada bir böyle bir zaten Game Pass'a doğru bir kayma vardı. buradan devam ettiler. Bir yandan da tabii sürekli böyle üçüncü parti oyun eklemeye başladılar. Çok iyi indie oyunları Xbox platformuna çektiler. Japon oyunlarını çekmeye başladılar. Sürekli içerik arttırmaya başladılar. Fakat şimdi burada şöyle bir noktaya geliyor. Şimdi şirketler için büyüme grafiği çok önemli bir şey yani. Growth çok önemli. Ve stabil bir growth olmasına rağmen Game Pass'in böyle hani grafikleri kıracak bir hamleye ihtiyacı vardı Microsoft'un. Yaklaşık 20 milyona falan yaklaşmıştı yani bu şey yakın zamana kadar. Ve şöyle bir gerçek var. Şimdi Sony 130 milyona yakın PlayStation 4 satmış. Fakat Sony'nin en popüler ve en çok satan iki tane oyunu var. Bir tanesi Spider-Man, bir tanesi God of War. God of War yaklaşık olarak 20 milyondan az yani 18 milyon falan satmış. Spider-Man'e 20 milyon civarı satmış. 140 milyon PlayStation'cının 20 milyonu. Hadi millet bir de işte kopyasını arkadaşına ödünç verdi. Çünkü bu oyunları bitirince bir daha oynamıyorsun tekrardan. Hadi 2'ye çarpayım 40 milyon diyelim. 140 milyonun 40 milyonu PlayStation'ın eksklusivlerini oynuyor. Peki bu geri kalan 100 milyon ne oynuyor? İşte bu geri kalan 100 milyon FIFA oynuyor, Madden oynuyor, NFL oynuyor, bir de Call of Duty oynuyor. İşte ve Fortnite ve işte free to play oyunlar. Yani tahmini olarak burada bir 20 milyonluk falan bir Call of Duty player base'i var ve PlayStation'ı sadece Call of Duty oynamak için kullanılan bir kemik bir kitle var. Ve yıllardır Sony'nin Activision'la arası çok iyi. Call of Duty için Call of Duty adına Activision'a para veriyorlar ve Call of Duty'nin mesela bazı oyun modları PlayStation'a özel çıkıyor yani. Oyun iki platformda da var. Hatta PC'de sayarsak 3. Fakat PlayStation'da özel oyun modları oluyor. Ekstra içerik oluyor. İşte önce PlayStation'a demo çıkartıyorlar gibi böyle imtiyazlar oluyor para verdiği için Sony. Ve o yüzden de Call of Duty'cileri daha çok PlayStation tercih ediyorlar. Şimdi bu satın almanın şöyle bir etkisi olabilir. Call of Duty'yi ben Xbox'a exclusive yapıyorum derse bundan sonraki Modern Warfare'i neyse ne çıkacaksa. O zaman ne oluyor? Oradaki kemik kitle abi biz o zaman Xbox'a geçiyoruz olayı oluyor. Çünkü şeyi herkes yanlış düşünüyor. Yani herkesin bir konsolu bir de PC'si vardır diye. Amerika'da öyle değil yani. İnsan mesela iş yerinde falan çok böyle güçsüz PC'ler vesaire kullanıyor. Evde de konsol oluyor. Hatta bir tane konsol alabilecek bütçesi var. Yani o yüzden PlayStation vs. Xbox diye bir kavga var zaten. Yoksa herkesin iyi parası olsa ikisini de alır koyar istediğinde oynar yani. Bu yüzden de özellikle rakipten çok ciddi kemik bir kitleyi çekebilecek bir hamle oldu. Birincisi yani bu işin tabii daha gaming tarafı. Bir tarafı da şu, Microsoft senelerdir mobil oyun dünyasına girmeye çalışıyor. İşte Forza'nın mobil versiyonu vardı. Kendi başka oyunu, Gears of War'un mesela mobil oyunu vardı vesaire. Fakat bir türlü o işi çözemediler, tutturamadılar. Şimdi bu Activision Blizzard'la birlikte Candy Crush da geldi, King geldi aslında. King de özellikle exploitive mobile gaming konusunda dünyada açık ara birinci olan bir firma. Exploitive dediğimiz işte yani insanları suistimal eden aslında. Zaaflarını kullanarak çok ciddi paralar kazanan bir firma. Fakat mobilde bir oyunu tutturmayı çok iyi biliyor adamlar. Yani çıkarttıkları her oyunu çok ciddi kitlelere yayabiliyorlar. O yüzden de şimdi Microsoft'un bu kadar firması var. Şu an 32 oldu stüdyo sayısı bu arada. 32 stüdyosu var ve bu stüdyoların çok önemli oyunları var. Yarın bir gün işte ne bileyim King'e Halo'nun mobil oyununu yaptırabilir. İşte Call of Duty Mobile var mesela şu an aldıkları gibi mesela. Bir de işin o mobil tarafına girme kısmı da var. Ki Microsoft Game Pass'le beraber xCloud diye bir online streaming, game streaming servisi tanıttı. Aynı Google'ın Stadia'sı gibi. Ne yapıyorsun? Cep telefonundan Game Pass üyesiysen Microsoft'un kataloğundaki oyunları direkt telefondan internet üzerinden oynayabiliyorsun. Herhangi bir donanıma vesaire ihtiyacın yok. Xbox kumandası falan da bağlayabiliyorsun. Bir yandan da tabii mobil oyunculardan yeni Xbox oyuncuları yaratma imkanı da doğuyor burada. Yani sen kendi Crash oynarken diyecek ki bak yeni oyunumuz bu. Bas xCloud'dan oyna. Gel sana bir aylık bedava Game Pass vereyim. Sen bunu bir kullan vesaire. Yani şu an Microsoft açısından baktığımız zaman Activision Blizzard çok stratejik, özellikle kitleyi kendisine çekecek ve yeni kitleler oluşturabilecek büyük bir hamle diyebilirim.
Çok güzel özetledin abi. Sen konuşurken ben de notlarımı aldım bir an. Şimdi bir şeyden bahsetmek gerekiyor. Microsoft Satya Nadella ile birlikte çok değişti. Yani böyle nasıl diyeyim, bir şeyleri limitleme konusuna bir şeyler yapmıyorlar. Örnek vermek gerekirse. Yeni M1 MacBook'lar çıktığında Apple kendi sunumunda tanıttığı ilk yazılımlardan bir tanesi Microsoft'un ofisi oluyor. Yani Microsoft orada şey demiyor, ya biz bunları desteklemeyelim. Bunlar hani satışları düşsün, işte normalde Word Excel kullananlar gelsin Windows alsın gibi bir strateji gütmüyorlar. O yüzden ben mesela sen konuşurken şeyi düşündüm. Bir şeyleri gerçekten eksklusif yapar mı? Hani Xbox'a özellikle. Biraz sanki ben düşünmeye başladım. Yani gerçekten yapmazmış gibi geliyor bana. Microsoft'un ki hani isteyen herkes istediği gibi oynamaya devam etsin diye. Bu da belki hani tekelcilik konusunda belki düşüncelere sebep olabilir eğer bir şeyleri eksklusif yapar. Bir de şey geldi aklıma. Şimdi senin bu bahsettiğin cloud gaming aslında gerçekten ileride olacak şey bu. Yani işte herkes diyor ya Metaverse geliyor. Hani aslında Metaverse gelecek, ben ona da inanıyorum. Ondan da bahsedeceğiz. Ama hani ondan önce gelecek daha farklı şeyler var. Gelmesi çok daha yakın olan şeyler var. Bu cloud gaming dediğimiz olay bunlardan bir tanesi. İşte Samsung TV'yi alıyorsun. Oyun konsolu almadan Samsung TV üzerinden, işte yanlış hatırlamıyorsam onlar Nvidia'nın GeForce sınavını mı bağlamışlardı? Oradan oyun oynuyorsun. Hiçbir donanıma ihtiyacın olmuyor. Çünkü sen direkt aslında bir film izler gibi aslında oyunu izliyorsun. Ama işte oyun senden input alıyor. O gidiyor. İşte atıyorum Google'un serverlarında işleniyor. Tekrar sana işlenmiş bilgi geri geliyor. Sen onu görüyorsun. O sayede aslında hiçbir böyle yüksek bir ekran kartına sahip olmadan oyunları oynayabiliyorsun. Ancak sen mobil oyunlardan bahsederken şu benim aklıma geldi. Ne Google Stadia ne GeForce Now ya da işte buna benzer cloud gaming sistemleri Apple platformlarında çalışmıyor. Apple bunlara izin vermiyor.
Evet.
Yani diyor ki sen diyor burada bir sürü oyun sunuyorsun. Her oyunun burada bizim şeyimizden geçmesi gerekiyor. Kontrolümüzden geçmesi gerekiyor diye. Bütün bu sistemler bir nevi işte Apple'ın sistemini hackleyerek Safari üzerinden çalışmaya çalışıyorlar ki o da ne kadar performanslı olur bilemiyorum.
O bayağı arada performanslı.
Şeyi düşünmeye başladım aslında. Şimdi Microsoft ile Apple'ın arası çok iyi. Hani eskinin çok davalı iki şirketi ama şu anda çok iyi işbirliklerini imza atıyorlar. Hatta insanlar şeyi bekliyor. Microsoft'un bu yanlış hatırlamıyorsam Qualcomm'la bir anlaşması var. O yüzden ARM tabanlı Windows çıkartamıyorlar ama bu anlaşma sona erince aslında M1 destekleyen Windows da çıkacak diye. Araları çok iyi. Orada da mesela Microsoft güzel bir anlaşma yaparak Apple'la aslında native olarak bu cloud gaming platformunu getirebilir gibiymiş gibi geliyor. Özellikle bu büyüklüğe ulaştıktan sonra. Çünkü hani biz oyun şirketlerinin büyüklüğünden bahsediyoruz. Aslında hiç belli olmasa da Apple bu hani genel anlamda oyun pazarına baktığımızda en büyük paylardan birini alan şirketlerden bir tanesi. Mobil tarafından dolayı. O yüzden hani çok dediğin gibi farklı konulara dokunuyor bu satın alma. Bir de sen şeyden bahsettin ya, Spencer'dan. Yani onu böyle ben açıkçası bir parantez açmak istiyorum. Ben Spencer'ı tanımıyordum. Ta ki bu Xbox'ın belgeselini izleyene kadar. Yanlış hatırlamıyorsam 6 bölümlük bir belgesel. Evet. Ve YouTube'dan izleyebiliyorsunuz. Ben oturdum bayağı hepsini seyrettim. Yani şeyin farkını görüyorsunuz. Bizi çoğunlukla yazılımcılar dinliyor ama işte bir yazılım ürünüyle bir donanım ürünü yaratma arasındaki farkı görüyorsunuz orada. Microsoft Xbox'ın geçtiği bütün sıkıntıları görüyorsun. İşte zamanında bir sorun oluyor, işte ısınma sorunu oluyor. Toplamak zorunda kalıyorlar bütün Xbox'ları. Yaklaşık 1 milyar dolara mal oluyor bu Microsoft'ta. Ama orada mesela işte sonlarına doğru bir karakter ön plana çıkıyor. Tam adı neydi?
Phil Spencer.
Phil Spencer. Abi yani adam şöyle bir adam. Şimdi insanlar bazen şey düşünüyor. Bu büyük şirketlerdeki üst düzey yöneticilerin çoğu genelde böyle işte MBA yapmış. Business school background'ına sahip insanlardan oluşuyor ama Spencer dediğimiz kişi böyle gece saat işte 3'te 4'te oyun oynayan bir adam. Bu adam geliyor ve aslında bu Steve Jobs'ın hikayesi vardır. Steve Jobs tekrardan Apple'a döndüğüne tahtaya gidiyor. İki çizgi çiziyor. İşte masa üstünde ve diz üstünde olmak üzere bir tane profesyonel kişiler için, bir tane de profesyonel olmayan kişiler için toplamda 4 ürün yaratma gibi böyle bir stratejiyle geliyor Steve Jobs ve geri kalan bütün aslında ürünleri ortadan kaldırıyor. Benzer şeyi Spencer da yapıyor. Orada çok güzel özetlemişler. 3-4 tane madde yazıyor işte, bunları yapmalıyız diye. Ve söylediklerinin hepsini de yapıyor. O yüzden şimdi bu kişinin makro, yanlış neydi tam şirketin adı? Microsoft Gaming miydi?
Oldu artık.
Onun CEO'su olarak geçiyor ve aslında bu satın almaların arkasındaki kişi, hani diyoruz ya işte kim buna karar verebilir? İşte böyle aslında bir oyun geçmişi olan, hala oyun oynayan, aslında hani kaba tabirle senin benim gibi böyle...
Oyun geliştiricisi kendisi.
Aynen. Ya öyle bir insan. O yüzden aslında hani şaşırmama konusunda çok güzel bir şekilde anlayabiliyorum ben.
1990'ların başından beri oyun geliştiricisi olarak Microsoft'ta çalışıyor. İlk Microsoft Game Studios kurulduğunda falan orada olan birisi yani. Microsoft'un artık ofisinde demirbaş olarak masanın, sandalyenin ve Phil Spencer'ın yazdığını söyleyebiliriz yani. O kadar uzun süredir Microsoft'ta çalışan birisi. Doğru, kesinlikle katılıyorum Phil Spencer'ın bu getirdiği şeyleri. Tabii bir yandan hani çok hani hızlı anlattığım için hani üzerinden atladığım şeyler oldu. Mesela bu nesilde Microsoft Series X'i çıkartırken bir de ucuz $300'lık bir daha düşük güçlü bir model daha çıkarttı Series S diye. Hatta çıkınca insan dedi ya bunun güçsüzünü niye yaptınız, işte oyunlar daha kötü grafikle çalışacak vesaire. Fakat dediler ki yok, bu yani teknik olarak ötekinin yapabildiği her şeyi yapabiliyor. Aynı özelliklere sahip, sadece çözünürlüğü düşük olacak vesaire dediler. Ne kadar tabii şey olur bilmiyorum ama şu an mesela geldiğimiz noktada Christmas'ta PlayStation 5 ve Xbox Series X stokları olmadığı için herkes Series S almış. Ve Series S aldığın zaman sadece Game Pass üyeliğiyle yüzlerce oyuna, hiç oyuna para vermeden oynayabiliyorsun. Aynı zamanda işte Rocket League'dir, Fortnite'dir, Apex'tir. Bunun gibi free to play oyunlarda direkt kurulup oynanabiliyor herhangi bir ücret ödenmeden. Böyle $300'lık mükemmel bir oyun makinesi yaptılar bir yandan da. İlk başta anlaşılmamıştı ama işte bu hep dediğim gibi hep böyle planlı programlı adımların sonucunda gelen bir şey. O yüzden de hani özellikle Phil Spencer'ın bu şeyi bu kadar, yani tabii arkasında çok iyi bir para var, o da ayrı mesele, para olmasa bunu hiçbir şey yapamaz ama adım adım bunları götürmesi çok çok hakikaten seyretmesi çok keyifli.
Kesinlikle. Bir daha şey, aslında zamanlaması harika değil mi bunu açıklamaları için? Çünkü şu an stokta PlayStation 5 yok ve sen böyle bir şeye açıklıyorsun ve insanlar anında şey düşünecek. Ha. Yani çünkü oyun konsolu dediğimiz şey genelde alınıp 4 sene, yanlış hatırlamıyorsam ortalama 4-5 senelik bir ömrü olan bir cihaz. Şimdi insanlar gidip de o zaman PlayStation 5'i almayacak. Şimdi diyecekler ya bunlar Activision Blizzard'ı aldı. Bir sene sonra hani satın alma tamamlanmaya yaklaştıkça yavaş yavaş bu oyunlar, yani dedim ya ben işte Call of Duty'ye ben €70 vermiştim. Hani Game Pass'te aylık €10 falan veriyorsun. Hani 7 aylık bir aslında bir oyuna vereceği parayla 7 aylık bir kullanıma sahip olabiliyorsun.
Ve yüzlerce daha oyuna.
Kesinlikle. Yani o anda işte şey düşündüm ya, şimdi alma potansiyeli olan kişiler hiçbir şekilde PlayStation'a yanaşmayacaklar muhtemelen. Bir geliyor bana. O yüzden hani zamanlama açısından da hani tabii şans bunun içerisinde, çünkü hani kimse tahmin etmedi işte koronavirüs olacak da, çip krizi olacak da, böyle şey olacak diye. Ama onun da bayağı bir ekmeğini yiyeceklermiş gibi geliyor bana.
Evet, orada akıllı davrandılar. Bir de şu tabii işin Activision Blizzard tarafı var. Bu Activision Blizzard biliyorsun işte bu harassment skandallarıyla son zamanlara çalkalanan, özellikle yönetimin bu cinsel taciz olaylarında örtbas etmeye çalıştığı, insanları susturmaya çalıştığı ve işte çalışanların sendikalaşmasına ciddi set koyduğu, engel olduğu raporları çıkmıştı. Ve işte son zamanlarda da bayağı böyle artık bu CEO istifa etsin vesaire gibisinden. Hem çalışanlarına çok iyi para vermiyor, hem çok ciddi crunch var. Hani crunch dediğimiz şey oyunun çıkmasına yakın zamanda gece gündüz yazılımcıların ailelerini görmeyerek çalışmasına deniyor. Crunch var. Sonra işte bu CEO'ya $300 million falan bonus veriyorlar sene sonunda. Çok iyi bir yıl geçirdiği için Activision hissederler. Gibi böyle bir, yani hakikaten kokuşmuş bir düzen vardı. Şimdi Activision alınca bir yanda her şey tabii mükemmel olmayacak. Çünkü zaten bu satın almanın gerçekleşmesi 2023'ün yaz ayında, Haziran'ında gerçekleşecek. O da herhangi bir uzama olmazsa. Mahkemeyi vesaire de gidiyor çünkü bu. O konuları da konuşuruz. Ama tabii Activision ve Blizzard tarafında çalışanlarda bir rahatlama olmuş. Bir yandan kızıyorlar tabii şimdi. Bu kadar büyük satın almadan sonra bu CEO'nun cebi daha da dolacak. Çünkü o da hisseder. Ve hani ayrılırken çok ciddi bir parayla ayrılacak. Ve muhtemelen bir daha da dokunmayacaklar kendisine. Ondan dolayı yani bir yargılanmama durumundan dolayı bir kızgınlık varmış ama şirkette büyük bir rahatlama olmuş. Rahatlama olmasının da sebebi özellikle yönetimin stüdyolara yaptığı baskılar. Her yıl bir Call of Duty çıkartıyorlar ama bunun arkasında neler döndüğünü biz bilmiyoruz. Az çok tahmin edebiliyoruz. Yani çalışanlar yapmak istediklerinin dışında zorlanıyorlar. Belki Call of Duty yapmak istemiyor stüdyodaki insanlar. Artık bıktılar yani aynı oyunu yapmaktan. Çünkü kreatif insanlar böyledir yani. Aynı şeyleri yapmaktan sıkılırlar. İşte Raven Software gibi çok iyi bir ekip var. Mesela onlara da Call of Duty yaptırıyorlar ki onlar zamanında çok büyük oyunlar yapmış. Çok iyi oyunlar yapmış firmalar. Gibi gibi. Bir de şimdi Blizzard tarafı var. Ben Blizzard'ı şirket olarak hiç sevmem. Onu söyleyeyim yani başta. Ama oyunları çok iyi. Yani çok iyi oyun yapıyorlar. Sevmememin de sebebi şu. Ya işte StarCraft 2'yi duyurmuşlardı. StarCraft 2'yi duyurduklarında oyun içi videolar gösterdiler. Ve oyun içi videoları seyredince diyorsun ki herhalde bu haftaya falan çıkar diyorsun. Abi 3 sene sonra çıkarttılar oyunu yani. Ve oyunu 3'e bölerek çıkarttılar. Yani bütün bir oyunu 3 parçaya böldüler. Her sene bir tane çıkarttılar. Ya işte bu dediğim gibi yönetimsel bir şey yani 3 defa satalım 3 kat para kazanalım kafası mı var? İşte Diablo 3'te getirdikleri bu Real Money Auction House diye bir şey var. Gerçek parayla oyun içi eşya satın alabiliyorsun. Lootbox mekaniği zaten Overwatch'un mükemmelleştirdiği bir şey yani. Ki Lootbox şu an birçok ülkede yasaklanmayı planladıkları bir durum.
Kumar olarak görünüyor.
Tabii de kumar olarak görünüyor vesaire. Özellikle bir oyundan para kazanma ve artık sütünü sağma dediğimiz şey yani artık yağını çıkartma konusunda Activision yönetimi çok başarılı ve kreatif stüdyolar pek bu şeyleri yapmak istemezler. O yüzden de Activision Blizzard tarafında da yavaş yavaş bir değişimin olacağını düşünüyorum. Overwatch 2 yaparken mesela Game Director vesaire istifa etti, ayrıldı, başka şirkete geçti. Yani oyun yapılırken bu insana istifası çok hayra alamet şeyler değil. İyi gitmeyen şeyler var belli ki. Development tarafında falan da problemler olduğunu biliyoruz. Özellikle World of Warcraft'ın source code'u falan çok karman çorman diyenler var. Yani buralarda böyle bir toparlama olacağı kesin. Ve tabii bir yandan da Microsoft'un elinde şu an 32 tane stüdyo var. Ve bu stüdyoların hepsinin farklı kullandığı oyun motorları var. Bir kısmı Unreal Engine'de usta. 7-8 tanesi çok iyi Unreal Engine geliştiriyor. Unreal Engine'i geliştiren insanlar Microsoft'ta çalışıyorlar. Coalition stüdyosunda vesaire. Böylece mesela işte Battle.net'in, Blizzard'ın anti-cheat özellikleri çok iyi. Ki biz seninle Halo oynuyoruz ve hani Microsoft'un gerçekten anti-cheat konusunda ciddi desteğe ihtiyacı var. Çok acayip şeyler duydum bu arada. Geçen Selçuk Ermaya ile konuştuk. Abi dedi yani kullanıcının patternlarını analiz edip aynı adamın başka bir hesap açtığını anlayabiliyormuş Blizzard.
Wow.
davranış şeylerine bakıyormuş ve %90 falan match ediyormuş mesela. Bu adamın yeni hesabı falan diye. Hani Halo'da şu an hiç yok. yok yani. Öyle bir durum var. İsteyen istediği gibi hile yapabiliyor. Aynen. Neyse. Activision Blizzard tarafında da özellikle işte bu kreatif stüdyolara belki başka projelerin verilmesi gibi durumlar söz konusu olabilir. bence özellikle oradaki stüdyodaki ekipler adına çok güzel bir gelişme oldu diye düşünüyorum.
Kesinlikle abi. Çünkü şöyle düşün. Yani arkanda Microsoft gibi bir şirket varsa kimse seni bir şeyler yapmaya zorlamaz. Hadi oyunu yetiştirelim diye bir şey zorlamaz. Çünkü o oyun kötü çıkınca hani oyun kötü demeyecekler. Microsoft batırdı diyecekler. Yani hani sürekli Microsoft'un adı geçecek ve bu yüzden Microsoft'un bence yapacağı şey bu yaratıcı insanlara, ki oyun yaratmak inanılmaz yaratıcı bir süreç. Yani hani bunun sesinden, görüntüsünden, hikayesine kadar hani tamamen bir dünya yaratıyorsun. O yüzden böyle hani zamanı verecek. Hani siz sadece yaratıcılığınızı konuşturun diyecekmiş gibi geliyor bana. Ve o gidenler de muhtemelen yavaş yavaş tekrardan geri de gelebilirmiş gibi geliyor. Bir de şeyden de bahsetmek lazım. Yani bu şirketlerde çalışan insanlar aslında ben daha önce bahsetmiştik. sana o şirketin hisselerini veriyor. Ve Microsoft'un hissesi aslında iyi performans gösteren bir hisse. Dolayısıyla hani senin çalışanları tutma şansın daha da artacak. Yani adam diyecek ki ben giden Microsoft'ta çalışırım. Bana Microsoft hissesi verecekler. Hani ben oyun departmanında çalışıyor olsam bile o Microsoft'un büyümesinden ben de payımı alacağım. Dolayısıyla hani bu böyle dediğin gibi insanlarda, o yaratıcı insanlarda bir rahatlama olacak. Hani daha cezbedici hale gelecek aslında Microsoft'ta çalışmak. Yani atıyorum bir oyun stüdyosu olsan ya da işte bir oyun geliştirici olsan nerede çalışmak istersin? Yani gidip işte seni sürekli işte zorlayan, o bu işte Cyberpunk'ı yapan stüdyonun yaptığı şey. Yani harcıyorlar yani oradaki bütün çalışanları ve ben yanlış bilmiyorsam oyun sektörü, hani bu bizim işte yazılım geliştirme, dijital sektörler arasında en kötü work-life balansa sahip, en kötü çalışma ortamına sahip sektörlerden bir tanesi. O yüzden aslında Microsoft'un girmesi biraz daha bu Activision Blizzard'da çalışanlar için çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. O CEO'ya gelirsek abi, onu da muhtemelen dediğin gibi kesinlikle bence yollarlar. Microsoft bu tarz şeylere kesinlikle çok göz yuman bir şirket değil. Yani diversity konusunda, bu tarz işte inclusivity, yani insanları daha içeri çekme konusunda çok iyi şeyler yapan bir şirket. Ama işte bu, ne diyorlardı ona, işte life package mi diyorlardı, ne diyorlardı?
Golden package.
Golden package mi diyorlardı? Onu alıp gönderiyorlar. Yani adam hani bir sürü ağza alınmayacak şeyler yapmış ama ayrılırken CEO olduğu için, dediğin gibi bir de şimdi aslında bu Microsoft satın alması onun başarısıymış gibi olacak. Çünkü hani şirketi sattı, değerinden bilmem kaç yüzde bilmem kaç yükseğe sattı diye başarı olarak lanse edilecek. Dediğin gibi kendisinin de hissesi var. Oradan da ekstra kazanacak. Hani böyle bir altın bir pakette şirketi bırakmış olacak. O da aslında hem üzücü ama işte bu da bizim maalesef sektörün kanayan yaralarından bir tanesi. Kolay kolay üst düzey yöneticilere bir şeyler yapılamıyor. Dokunulmazlıkları varmış gibi oluyor.
Aynen.
Bir de şeyden bahsettin abi sen, o da çok güzel bir konu. Yani bu oyun geliştiriciler aslında dediğin gibi sürekli aynı oyunu geliştirmek istemiyor. Ben şu anda şeyi okuyorum, Sid Meier'in kitabını okuyorum. O mesela işte bütün ilk yarattığı oyundan itibaren başlıyor. Şimdi şey kısmında mı, Pirates korsanlarla ilgili oyunu yaratıyor. Onu yaratırken ki kısım aklıma geldi sen onu bahsettiğinde. Orada şey diyor, yani bunlar genelde işte bir uçak simülasyonu oyunu başlamışlar. O ortaklarından bir tanesi çünkü aynı zamanda pilotmuş. Artık diyor ben diyor bunu geliştirmek istemiyorum diyor. Çünkü diyor yani yapabileceğimiz update diyor. İşte atıyorum yeni uçak ekliyoruz diyor. Ya da işte konsol alanına bir tane daha buton ekliyorsun diyor. Yani hani sıkıcı geliyor diyor, artık şey olmuyor. Challenge olmuyor yani. Hani ki hani bizim gibi işte yazılımcılar, tasarımcılar sürekli bir challenge arayışında. Yani aynı şeyi yaparak yerlere varılmıyor. Çok sıkılıyoruz. Ben de mesela kesinlikle, yani hani günlük hayatımda bile, gün içinde bile bazen hatta kod yazarken sıkılıyorum ama chat açıyorum, başka bir şey yapıyorum. SQL ile ilgili bir şeylerle uğraşıyorum sürekli. O yüzden de şeyi anlayabiliyorum, yani sürekli Call of Duty çıkarmaktansa atıyorum 3 yılda bir tane çıkart ama çok kral bir Call of Duty çıkart.
Evet.
Microsoft buna muhtemelen okeydir. Çünkü hani Game Pass olayı var dediğin gibi. Uzun senin, ondan da bahsedelim aslında. İlk defa Microsoft açıkladı. Yaklaşık 25 milyon Xbox Game Pass abonesi varmış. Aslında bunu mesela Netflix'in abone sayısıyla falan, Spotify'ın falan abone sayısıyla karşılaştırınca ne kadar düşük olduğunu görebiliyorsun ve ne kadar büyüme potansiyeli olduğunu da görebiliyorsun. Yani yaklaşık orada mesela biri hesaplamıştı, yılda mesela 4 milyar dolar gibi bir para bırakıyor aslında Xbox Game Pass. Sadece Xbox Game Pass. Tabii bunun işte konsol satışları falan da var. O yüzden aslında hani bazıları şey diyor işte ya 70 milyar dolar eder mi? İşte amorti eder mi yani? Bu kaç yılda amorti eder gibi söyleyenler var. Senin dediğin gibi işte o sadece 20 milyonluk Call of Duty oyuncusu geçse bir 4 milyar dolar daha eklenir hani bu gelire. Yılda. Yani yılda, o da işte atıyorum 5 yılda 10 yılda falan aslında parasını çıkartıyor gibi olur ki daha da aslında kısa sürede muhtemelen parasını çıkartırlarmış gibi geliyor. Bu biraz bana şeyi hatırlatıyor ya, bu Disney, çok kişi onu da örnek vermiş. Disney'de bir sürü bu tarz büyük markaları satın almıştı. En son George Lucas'a Lucas film stüdyolarını satın almıştı. O zaman demişlerdi ya işte altın yumurtlayan tavuğu aldı diye. Benzer hesap burada da olacakmış gibi geliyor ki Disney muhtemelen çoktan çıkartmıştır parasını.
İlk sene çıkartmıştır. İlk filmde çıkartmıştır yani.
Muhtemelen.
Çünkü oyuncağı var, bilgisayar oyunu var falan derken.
Kesinlikle. O yüzden hani Microsoft da çok rahat bir şekilde çıkartırmış gibi geliyor bana.
Hatta şu kreativite konusunda birazcık daha değinim. Oradan bir sonraki konuya da hani Sony'ye de bağlayacağım işi. Şimdi birincisi zaten yani Activision Blizzard'ı Microsoft aldı artık şimdi her şey çok güzel ilerleyecek diye bir şey kesinlikle garanti değil. Yani çok kötü de gidebilir bunu. Garantisini veremeyiz. Çünkü Microsoft da en nihayetinde kurumsal bir şirket. Kurumsal şirkette bürokrasi olur yani kolay değil. Fakat ben tabii bazı hani bu stüdyoların özellikle Microsoft'a giren stüdyoların headlerinin konuşmaları ve Microsoft tarafındaki çalışanların da yine konuşmalarını dinledim. Şöyle bir şey yapıyorlarmış. Birincisi ne tarz bir oyun yapacağına dair stüdyo kesinlikle baskı yapmıyorlarmış. Yani siz gidin de işte bir first person shooter yapın. Bizim kataloğumuzda bir strateji oyunu eksik gibi bir şey yapmıyorlarmış. Tabii Age of Empires vesaire onlar hep ısmarlama. Onlar tabii ki var içerisinde ama mesela bu yeni aldıkları stüdyolardan bahsediyorum. Siz en iyi ne yapacağınızı biliyorsunuz diyorlarmış ve oyun böyle oynanabilir bir beta haline gelene kadar, yani bir prototip haline gelene kadar hiç karışmıyorlarmış. Sonra prototip haline geldikten sonra hani Xbox'takiler oynuyormuş vesaire. Ve ondan sonra hani feedback vesaire üzerinden gidip sonra full production'a geçiyorlarmış. Yani ilk başta oyunun bir oynanabilir bir 10-15 dakikalık demosunu yapman lazım. Aynen MVP'sini yapman lazım. Hep öyle gider zaten, prototiple gider işler. Orası çok önemli. Ve mesela şey tarafında işte Double Fine'ı aldılar. Double Fine o sırada Psychonauts 2'yi yapıyordu ve oyunu vaat ettiği tarihte çıkartmak istiyordu. Microsoft demiş ki ya bu sizin hayal ettiğiniz oyun mu? Yok demiş, işte bazı bossları kaldırdık, işte şu bölümler vardı onları yapamadık, yetişmedi vesaire diye. Demiş ki ben size bütçeyi veriyorum, siz oyunu erteleyin. Bu yapmak istediğiniz oyunu yapın, öyle çıkartın. Ve Psychonauts 2 geçen yıl yılın oyunu adayıydı yani bütün ödüllerde. İşte Halo'da mesela öyle oldu, insanlar beğenmedi. Dediler ki 1,5 yıl erteliyoruz, 1 yıl erteliyoruz çıkışını. Alın işte vaktini de yapın her şeyi. Ve şimdi Halo çıktı, çok büyük bir başarı oldu Halo. Ve işte Age of Empires 4 mesela ertelendi vesaire. Yani stüdyolara o kreatif alanı vermeyi tercih eden bir firma Microsoft. O yüzden de Activision Blizzard'ın daha iyi oyunlar çıkartabileceğini ama şu anki kadar karlı bir şirket olmayacağını düşünüyorum ben Microsoft'un altında. Belki kendi Crash'a falan bile belli limitasyonlar getirebilirler. Şimdi buradan işin kreatif tarafına gelelim. Şimdi Sony ne yapıyor burada? Biliyorsunuz Microsoft'un en büyük rakibi Sony. Hatta şu an hala daha oyun gelirlerinde Microsoft'un üstünde. Blizzard'ı almasına rağmen Microsoft. O kadar büyük bir güç Sony. Şimdi tabii kampı var yani. PlayStation kampı var. Oradakiler diyorlar ki ya işte Sony çok kaliteli oyunlar yapıyor. İşte bir tane God of War çıkartsa zaten tamam falan diyor. Ama işte iş öyle değil aslında. Çünkü yani özellikle benim mesela 6 sene önce Xbox'a geçme sebebim de buydu. PlayStation'ı bırakıp ki ben çok hardcore bir PlayStation fanboyuydum yani, öyle söyleyeyim. Hatta Xbox'ı hiç sevmezdim. Arkadaşlarımla falan Xbox vardı. Abi niye Xbox alıyorsunuz PlayStation varken diyordum. Bunun da çok basit bir sebebi var. Şimdi ben değişik oyunlar oynamayı seviyorum. Yani oyunlardaki o creativity'yi görmeyi seviyorum. Ve PlayStation platformu özellikle PlayStation 2 zamanında gerçekten bence gelmiş geçmiş en iyi konsol PlayStation 2. Bu Japon oyun stüdyolarının creativity'sini çok iyi kullanan bir platformdu. Xbox Japon oyun stüdyolarına pek erişemiyordu. PlayStation 2'de ise yani o dönem işte Final Fantasy'ler oynadık. Metal Gear Solid zaten benim yani PlayStation alma sebebim vesaire. Yani çok fazla oyun var. Resident Evil'lar, Silent Hill'ler vesaire. Hakikaten böyle değişik şeyler oynuyorduk. Ve PlayStation 3 zamanında bu da devam etti. Ve PlayStation 3'ün sonuna doğru özellikle Uncharted ve Last of Us adlı iki tane oyunla birlikte ve o oyunların büyük başarısıyla birlikte PlayStation dedi ki ya benim kitlem beyaz yakalı, hafta sonları sadece oyun oynayacak vakti olan, senede 2-3 tane oyun bitiren ve tamamen işte sinematik experience'e önem veren, o deneyime önem veren kitle. Ben buradan çok iyi para kazanırım. Çünkü bu insanların parası da var. Çok iyi maaş alıyorlar beyaz yakalı oldukları için. Ben de bu kitleyi şey yapacağım. Daha sonra ne yaptı? Önce Japonya'daki oyun stüdyolarını kapatmaya başladı. kendi merkezini Amerika'ya çekti. Japonya'dan. Ki yani şu an mesela PlayStation aslında bir Japon markası değil baktığın zaman. Bir Amerikan markası. Waze'i, şirketi vesaire hepsi Amerika'da. Yöneticileri Amerikalı en basitinden. Ve yavaş yavaş oyunların hepsi artık o cinematic experience. Üçüncü kişi işte omuzdan oynanan kamera. Omuzundan bakıyorsun karakterin. Ve sürekli işte cutscene'lerin, ara sahnelerin girdi ve bir hikayeyi aslında oynadığın oyunlara döndü. Ama bir yandan da işte diğer şeylere de ihtiyaç var. Türlere de ihtiyaç var. Ama o türleri tamamen elinin tersiyle itiyor. Yani işte Gran Turismo falan gibi birkaç istisna var. Ama gittikçe azalmaya başladı ve artık PlayStation 5'te de yani duyurdukları bütün oyunlar abi. Eventine gir. Bakın yani PlayStation E3 eventine. Bu sene yazın yaptığını. Yani 25 tane oyun duyurdularsa 20-22 tanesi şey. Omuz kamerasına oynanan ve hani işte RPG falan da var ama işte o rol yapma oyunu değil yani. Çok aslında birbirinin şeyi, varyasyonları olan oyunlar yani. Ve Microsoft bunu çok iyi gördü. Yani dedi ki bak bu adamlar bu tarafa doğru gidiyorlar. Tamam o kısmı tutsunlar, alsınlar kendileri. Ben geri kalan bütün janralara sahip olacağım. Ve Microsoft'un mesela şu an geliştirdiği oyunlara bakarsan ve çıkarttıklarını. Strateji var, simülasyon var, uçak simülasyonu var. Ondan sonra spor oyunu var. First person shooter'ların hepsi onda, role playing game stüdyoların hepsi onda. Yani geri kalan her şey, geri kalan her şey için Mastercard mıydı öyle bir şey? Onun gibi bir yaklaşıma doğru gitti ve hakikaten Sony'yi yalnızlaştırmaya başladı. Yani şimdi mesela düşün, adam diyor ki ya PlayStation oyunu çok güzel ama arada bir de Call of Duty atarım diyor. Aa, Call of Duty Xbox'ta, anladın mı? Ya da işte şey çok iyi diyor ama diyor bir de FIFA atarım. FIFA 700 TL Xbox Game Pass'te var. Tamam mı? Şimdi bir tarafa giderse adam binlerce lira para harcayacak oyunu. Öteki tarafta ayda 30 TL'ye oynayacak. Şimdi yani mesela Türkiye'deki için zaten yani çok mantıksız yani şu an. Xbox dışında bir yere gitmek Türkiye'de. Ve muhtemelen Sony de Game Pass'e bir rakip çıkartacak ama biraz sanki iş işten geçiyor gibi yani. Çünkü bu kadar büyük kataloğu eklemeleri çok zor. Aynen. Bir de Xbox'ta geriye dönük uyumluluk var. Yani bir önceki nesil Xbox'ların da oyunları çalışıyor. Ve şimdi Activision Blizzard gelince Activision 40 yıllık şirket. Activision'ın 40 yıllık kataloğunu en azından son 30 senesini komple Game Pass'e 20 senesini atabilirler, koyabilirler vesaire. Yani şu an artık Sony gerçekten hani o tarafta çok sıkışmış durumda. Nasıl bir şey yapacaklar bilmiyorum. Ya Japonya'ya tekrar geri kayabilirler ve o creativity ile kazanabilirler. Böyle bir şey yaparlarsa ben PlayStation 5 alırım. Onu da söyleyeyim çok net. Çünkü orada müthiş bir şey var yani. Kalite var, yaratıcılık var.
O ya bunu bir de biraz zor yani. Tam orada araya gireyim aslında. Nintendo da çok güzel değerlendirdi değil mi yani? Biz yıllardır PlayStation mı Xbox mı şeyi karşılaştırması yapıyorduk. Ama işte muhtemelen senin bu saydığın sebeplerden ötürü Nintendo çok ön plana çıkmaya başladı. Çünkü onlar da çok farklı bir aslında kitleyi gördüler. Yani işte PlayStation'a gidip bütün oyun yaratma şeyini standartlaştırıp beyaz yakalılara hedefleyince ki beyaz yakalılar da aslında o kadar tutkulu oyuncular da olmuyorlar yani. İşte asıl oyunculara kıyasla hikayesi neymiş, bunun şeyi neymiş anlayayım falan gibisinden oluyor. Genelde işte ben hani kafa boşaltmaya oynuyor hani insanlar. Oradan bir şeyler anlayayım şeyinden ziyade. Ama Nintendo ne yaptı abi? Ben mesela işte hangi kadına sorsam işte hangi oyun işte oyun oynuyor musun ya da hangi oyunlar oynuyor musun diye herkes şey diyor benim Nintendo Switch'im var diyor. Ailesi işte böyle ufak çocuğu olan kime sorsam diyor ki benim Nintendo Switch'im var diyor. Oğlumla kızımla şu oyunu oynuyorum. Yani onlar da aslında çok böyle niş bir kitleye hitap ediyorlar ve baktığımızda aslında onların da çok iyi bir geliri var şeyi karşılaştırırken. Tabii işte öncelikle PlayStation, Xbox, ondan sonra Nintendo şeklinde ama yani
yok,
orada...
Yok galiba Nintendo ikinci, Xbox üçüncü.
O da olabilir. Lazım. Aynen o da olabilir. Yani orada aslında şeyi görüyorsun gene de işte hikaye anlatıcılığını, böyle aslında bir şeyleri standartlaştırmaktan ziyade farklılaştırmanın daha faydalı olduğunu, sadece tek bir kitlenedense işte daha böyle geniş kitlelere hitap edebileceğin bir oyunu yaratman gerektiğini. Yani benim işte dediğim gibi hani sadece işte kadınlar ve çocuk sahibi insanlar değil. Benim yaşımda olan insanlar da açıp Zelda'yı oynuyorlar. İşte Animal Crossing oynayan benim ofis arkadaşım var 30-35 yaşında. Hani insanlar genelde bazıları hani eleştiriyor ya çocuk oyunu yapılmış gibisinden de öyle değil yani. Oradaki aslında oyunların verdiği zevk çok farklı. Bilmiyorum, senin bu konuda daha ekleyeceğin bir şey var mı, yoksa bu biraz Metaverse konusuna geçelim mi?
Yani Nintendo, bende de var Nintendo Switch. Ve yani oyunları biliyorsun hiçbir zaman indirime girmiyor ve aşırı pahalı. Ama mesela 100 euro yapsa, 60 euro şu an oyunlar, 100 euro yapsa yine Nintendo'nun satışları pek etkilenmeyecekmiş gibi geliyor bana. Çünkü adamlar şeyi çok iyi biliyor. Hem kitleyi güzel tuttururlar hem de oyunlarda yapması en zor şey oyunu eğlenceli yapmak. Nintendo'nun oyunları müthiş eğlenceli. Yani bırakmak istemiyorsun. Hatta bıraktığın zaman diyorsun ki ya şu işleri bitirsem de bir daha açıp da şu Nintendo'nun oyununa dönsem. Ki benim için bir oyunun kaliteli olmasının en önemli kriteri odur yani. Açayım da arkadaşlara şunu oynayayım ya da açayım da şu oyunda hikayeyi devam ettireyim ya da açayım da işte bir tekrardan şunu yapayım. Mesela Halo'yu ben bitirdim single player'ını. 30 saat daha aynı şeyleri yapsam yine oynarım. Çünkü çok eğlenceli bir oyun yani. Gameplay'i çok keyifli bir oyun. Nintendo bunu çok iyi yapıyor ve her oyununda yapıyor yani. Adamların bu kadar büyük bir istikrar sahibi olmaları gerçekten çok takdir edilisi. Çok iyiler yani o konuda. O işi çok iyi çözdüler.
Bir de yani bu şeylerini çok iyi koruyorlar işte. Bir yerde korsanı çıkmış, bir yere işte bir şeylere sızmış. Anında hani avukatları gönderiyorlar falan. O konuda inanılmaz sıkı bir şirket. Kolay kolay kreklenmesine işte şey
O biraz
yapmamasına
kötü
izin
ya.
veremiyor. Ya biraz tabii o kötü ama hani
Ya
şeyi
birisi
düşününce abi
gitmiş
yani hani
Nintendo oyununa turnuva düzenlemiş. Turnuvayı falan kapattırmışlar. Yani adam orada turnuva düzenliyor. Sana ne yani? Hani anladın
ya
mı?
ona
Biraz
doğru ama
fazla
bir yandan da
kafalar.
şeyi düşünüyorsun abi yani hani adamların tek şeyi bu. Yani hani bir konsolu var. Bir tek onlar oyun şey yapıyorlar ve oradan para kazanıyorlar. O yüzden biraz nasıl diyeyim ben anlayabiliyorum ya böyle hani o kadar emek verip de çok çabuk şekilde bir şeylerin başkaları tarafından bozulması hoş bir şey değil.
Dünyanın da en cimri şirketidir bu arada. Konsollarına ışık koymadılar abi. Game Boy Advance'ı bilir misin sen? Game Boy
Yok.
Advance'te backlight yoktu ekranda. Böyle ışık falan kaynağı bulup oraya doğru yansıtarak falan oynuyorduk. Sonra bir sene sonra ışıklısını çıkarttılar. Abi baştan niye ışık koymadın? Işıksız oynanmıyor bu alet yani. Karanlıkta falan oynanmıyor akşam vakti. Böyle acayip acayip işler. Nintendo Switch'te de öyle yani. Hem analogları zırt pırt bozuluyor. Yeni analog 1000 lira, 1200 lira. Belki şimdi dolar da arttı. 1300-1500 olmuştur. Grafik kalite zaten çok kötü ama yani çok önemli değil. Hadi o Nintendo'nun oyunları çok gereksinim duymuyor öyle şeyleri ama yani ama konsolun fiyatı premium bir yandan hani donanım.
Ya
Fiyat
işte böyle
performans
nasıl diyeyim?
olarak iyi değil yani.
Çok tok satıcı bir şirket. Yani benim diyor konsolum budur, oyunum budur. Alırsan alırsın diyor. Hani fiyatının da istediği gibi belirliyor ve hakikaten ona rağmen yani ona rağmen satılıyor. Çünkü dediğin gibi yani çok çok kaliteli oyunlar çıkartıyorlar. Ya ben
Evet.
şeyi geçen gene işte bu Sid Meier'in kitabında bahsediyordu. Robin Williams aynı zamanda bir oyun bu sendikasının üyesi miymiş neymiş? Adam Zelda'yı o kadar çok seviyormuş ki
Kızın adını
çocuk
Zelda
ha
koymuş.
aynen kızının adını Zelda koymuş. Yani düşün yani adamlar o seviye oyun yaratıyor. Yani o yüzden ben anlayabiliyorum. Bilmiyorum daha fazla eklemek istediğim bir şey yoksa ben bu Metaverse konusuna değinmek istiyorum. Aslında Metaverse'ten bahsetmeyeceğiz tekrardan buradan da daha çok işte bu satın almanın bence nedenlerinden bir tanesi. Çünkü Satya Nadella da öyle bir açıklama yaptı. Bu
Maalesef.
Metaverse geliştirmelerinde elimizi çok güçlendirecek bir satın alma diye açıklama yaptı. Direkt hatta The Verge'de de onu böyle başlığına koydular haberin. Ben bunu çok iyi bir şekilde anlayabiliyorum. Ben Seyfettin her ne kadar beğenmese de Metaverse evren konseptine, fikrine ben gerçekten olacağını düşünüyorum ve bunun da muhtemelen oyunlarla başlayacağını düşünüyorum. Ya da işte biz zaten yani iki farklı kolu söylemiştik. Ya oyunlarda olur ya da işte bu iş geliştirme tarafında işte fabrikalarda falan ama orada Metaverse'teydi işte arttırılmış gerçeklik olur diye konuşmuştuk. Microsoft'un HoloLens'ini kullanarak yapacağı şeyler. Ama işte bu entertainment tarafında böyle bir olay var. Şimdi Facebook'un ben bunu tamamen anlamadığını düşünüyorum. Şimdi o Facebook'un sunumunda da zaten görüyorsun sürekli böyle hani karakterler var. Üç boyutlu karakterler var. Elbiselerini değiştiriyorsun falan filan da. Günün sonunda o karakterlerin hiçbir hikayesi yok. Ya yani biz daha önceki bölümlerde de aslında bahsetmiştik hikaye anlatıcının önemini. Şimdi Microsoft'un yaptığı şey aslında sadece işte bu oyunları alıyor, bu oyuncuların kitlesini alıyor ya da işte şey yapıyor satışlarını işte gelirlerini alacak gibi bir var. Ama aynı zamanda Microsoft'un yaptığı şey o oyunlardaki bütün karakterlerin hikayesine de sahip oluyorlar. Hani işte Nintendo diyoruz ne kadar koruyor bütün şeylerini. İşte normalde sen mesela gidip StarCraft'taki bir karakteri alıp Metaverse'e koyamazsın. Çünkü onun işte Intellectual Property dediğimiz IP'si Activision Blizzard'a ait. O yüzden sen gidip yani Facebook olup da ben işte Metaverse yarattım. Kendini işte Warcraft'taki bir karaktere benzet diyemiyorsun. Ama bu Metaverse işte Microsoft gibi bir şirket yaratırsa ortada şöyle bir evren olacak. Sen işte yıllardır Warcraft oyuncusun. Senin orada bir karakterin var. Warcraft'ta da bilirsin abi. Kendi itemların olur. Kıyafetini düzersin falan. Kendi özel bir karakterin var. Sana şunu sunabilecekler günün sonunda. Diyecekler ki sen o karakterinle gel Metaverse'e. Ya da sen Overwatch'ta bir karakteri çok seviyorsun. Çünkü onun işte background'da bir hikayesi var. O sana böyle çok daha yakın geliyor. O yüzden sen onu istiyorsan sana diyor ki al diyor karakterini gel Metaverse'de o karakterle takıl. Yani bu aslında hiçbir şekilde hani o yüzden şeyi de bazen düşünüyordum ben. Disney de bu alanına girerse çok güçlü olacak. Çünkü diyecek ki sen Metaverse'de hani böyle abidik gubidik Facebook'un tasarladığı ayakları olmayan bir karakter seçmektense sana diyecek ki Darth Vader olarak gel bir Metaverse'e. Hani ve bunu ancak sen o Disney'den şeyler alarak yapabileceksin. Bu yüzden aslında Microsoft'un elinde şimdi inanılmaz bir katalog var. Şeyi de unuttum. Heroes of Storm diye MOBA oyunu da vardı. Ben orada mesela işte bir karakteri çok seviyordum. İşte yargı dağıtan bir Tyrell diye bir tane karakter vardı. Hani mesela ben bu karakteri sevdiğimden ötürü Metaverse gibi bir evren olursa gidip insanlar kendilerini modellemek yerine sevdiği karakterleri hikayeleriyle birlikte aslında oraya taşıyacaklar. O yüzden aslında sadece şey olarak da bakmamak lazım. Bunlar oyun aldı değil. O aslındaki oyunlardaki ki özellikle Blizzard'ın oyunlarındaki hikayeler yani oradaki sinematikler falan zaten filmi de çıkmıştı Warcraft'ın. Hı-hı. Yani bayağı efsanedir. Hani o karakterleri bu evrene getirmek inanılmaz bir fayda sağlayacakmış gibi geliyor bana. O yüzden daha önce de söylediğim gibi Facebook'tan çok ben Microsoft'un bu Metaverse konusunda zaten Apple'ın hiç gireceğini düşünmüyorum. İnanılmaz önde olduğunu düşünüyorum. Zaten bu satın almayla da muhtemelen çok daha fark atacaklardır.
Ya ben bu Metaverse'ün şeyini çok anlamıyorum premisini. Yani şu an mesela Elder Scrolls Online var. Gir abi, kendi karakterini yarat, dünyada takıl. Ya da Roblox var mesela. Roblox daha da acayip bir hikaye. Yani orada bir dünya var ama sen istediğin kostümünü tasarlayıp oraya kostüm tasarlama programı var, pluginler var, script editörü var, kendi oyunlarını yazabiliyorsun içeride, kendi dünyalarını yapabiliyorsun, kendi işte binalarını tasarlayabiliyorsun vesaire. Her şeyi yapabildiğin bir oyun var şu an Roblox diye. Hani hani şimdi Metaverse tarafında bu nasıl farklı olacak? Bir onu açıkçası çok merak ediyorum. Yani bunun VR'la oynananı gibi mi olacak? Bir şey olacak. Yani o bir soru işareti. Aslında halihazırda olan bir şeyleri tanımlıyorlarmış gibi geliyor bana.
Kesinlikle. Ya şey değil abi işte zaten bu Facebook aslında. Hani taşı kuyuya atan o onlar oldu. Ondan sonra herkes ya Metaverse. Dediğin gibi aslında bahsettiğin ben daha önce de demiştim. MMORPG'ler Metaverse'e en yakın şeyler aslında yapımlar. Ve Metaverse denilen şey aslında sen o karakteri işte klavye mouse'la kullanmak yerine gerçekten atıyorum belki eline bir eldiven takacaksın, gözüne gözlük takacaksın. Onu daha böyle yaşayarak kullanacaksın. Onun dışında yapacağın şeyler çok da farklı olacağını düşünmüyorum. Yani sen işte atıyorum arkadaşlarınla buluşup belki ekstradan belki film dizi seyredersin. Sadece gidip işte canavarları öldürmek yerine. Ama bunun dışında ben ekstra böyle bir şeyler sunacağını düşünmüyorum ki göremiyorum da. Yani o kadar şey okuyorum. İşte böyle böyle olacak, böyle böyle olacak diyorlar da. İşte günün sonunda elindeki o hikayelere bakıyor. Yani sen istediğin evreni yarat. İşte şey olayı var ya, Metaverse'de arsa satanlar. Yani sen o arsayı satıyorsun da abi sen kimsin ki? Hani bir hikayen yok. Yani onu atıyorum bu işte ufak ülkeler oluyor ya bir şeylerini sürekli satan. Öyle bir ülke olsa, ülke hakikaten dese ki biz bunu bu şekilde yapıyoruz. O zaman bir anlamı oluyor. Arkasına destekleyen bir şey oluyor. Ama işte bu Metaverse'de bir kısımda ben daha çok işte donanımla birlikte hayatımıza girecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani öyle biz hala klavye mouse'la ben Metaverse'deyim şeyi olmayacak aslında. Oyunlar, oyun evreni işte bu daha çok işte open dünya dediğim, açık dünya oyunu dediğimiz oyunların benzer şeyi. Sadece işte sen daha fazla karakterler işte birkaç oyunu birbirine geçmiş halinde. Aslında yanlış hatırlamıyorsam Heroes of Storm'u sen oynadın mı bilmiyorum. Heroes of Storm aslında birkaç mesela işte StarCraft'tan da karakterler var. Böyle Blizzard'ın kendi sahip olduğu işte karakterleri bir araya getirerek yarattığı bir şeydi. O yüzden oradaki hero'lar aslında o diğer oyunlarda da olan hero'lar yapacakları şey de muhtemelen Microsoft'un bu bütün oyun stüdyolarında her bir hikayesi olan karakteri alacaklar. Tek bir evrene getirecekler. Ona diyecekler ki Metaverse al sana donanım da bu. Bunları kullanarak oyna diyecekler. Olay bundan ibaret aslında. O kadar hani çok böyle inanılmaz yenilik çok farklı şeyler getirmeyecekler. Sadece var olan deneyimi biraz daha iyi yerleştirecekler. Bunu şey olarak da düşünebiliriz. İşte bir önceden telefon vardı, PDA'ler vardı. Ondan sonra iPhone çıktı. Hani bu fark olacak yani. Onun dışında bundan daha büyük fark olacağını sanmıyorum ben.
O zaman çok genel inecek bir şey gibi gelmedi bana böyle deyince. Yani şu ya, mesela tarladaki işte köylünün elinde akıllı telefon var ama hani VR gözlüğü olacak mesela. Hani o kadar genel ineceğini zannetmiyorum ben de.
Ya ben oradaki tarlaya gelmesinden ziyade ben şeyin olacağını inanıyorum abi. Huzur evlerine mesela geleceğine inanıyorum. Bu sağlık sigortası şirketlerin aslında yaşlılara bu VR gözlüklerini vereceğine inanıyorum. Yani
Black Mirror'da çünkü bölümü abi, vardı.
Var mıydı?
Vardı. İki tane yani hani aşk yaşıyorlardı genç halleriyle.
Yani bir de öyle bir sıkıntı var. Geçen ben onu düşünüyordum. Şimdi millet atıyorum Metaverse gelecek karşısında bir tane böyle çok seksi bir kadınla konuşuyormuş gibi olacak ama o da belki hani 70 yaşında aslında bir dede huzur evinde o karakteri oynayan bir dede olmuş olacak. O yüzden hani böyle hayal kırıklıklarına şimdiden hazırlanmak gerekiyor. Ama bu şekilde ben çeşitleneceğine inanıyorum. Şeyi hatırlarsın abi Inception filminde bu formülü bulmaya çalışıyorlardı daha uzun süre uykuda kalabilmeleri için. Orada bir kimyagerin yerine gidiyorlardı. Orada yer altına iniyorlardı. Yer altında bir sürü uyuyan insanlar vardı. Onlar hakikaten çünkü şeyden bıkmışlar. Hayattan bıkmışlar muhtemelen hayatı çilesinden. Sürekli zamanlarını uykuda geçiriyorlardı. Buna benzer olacak diye düşünüyorum. Ben de hani insanlar artık muhtemelen işte şey yapmayı bırakıp sıkılıp hayattan daha farklı bir şekilde hayattan keyif almak için işte bu Metaverse evrenine geçecekler. Bunda belki oyun içerisinde belki o evren içerisinde yapacakları bir iş sayesinde hani bir şeyleri otomatize ederler. Belki bir sürekli tekrara dayara bir şeyler yaparlar. O şekilde belki bir gelir kazanarak bu hayatlarını sürdürebilirlermiş gibi geliyor. O yüzden özellikle işte bu huzur evlerinde mesela işte yaşlı insanları koyuyorlar. İşte orada bir şey yapmıyorlar hani bütün gün ama sen Metaverse şeyini gözlüğünü takınca onu da muhtemelen sigortadan karşılarlar. Orada aslında hayatını gençmişçesine yaşamaya devam edebilecekler. Bu tarz böyle kullanım alanlarının olacağını düşünüyorum ama dediğim gibi yani çok çok uzun sürer yani biz iPhone devrimini konuşuyoruz. Hani daha yeni yeni biz artık kabullenmeye başlanıldı. Yani 2007'de başlamış bir şey yaklaşık bir 14 yıl gibi bir süre oldu. Muhtemelen bir 10 yıl sonra işte ilk bu iPhone benzeri, iPhone seviyesinde bir Metaverse çıktıktan sonra 10 yılın sonunda böyle halka ineceğine inanıyorum açıkçası.
Evet, sen bu karakterlerden bahsettin. Bir de bunun işin teknik tarafı var şimdi. Bu kadar oyun stüdyosunun elinde bir sürü oyun motoru var. Ben de bundan bahsetmiştim. Şimdi Metaverse yapmanın gereksinimi nedir? Birincisi bir oyun motorun olacak ki 3 boyutlu dünyada bu karakterleri oluşturabilir. Bunun tabii bir network kodu olacak. İnternet üzerinde insanlar hangi karakter nerede bunları bilebilecek. Bu Verse'ün birçok platforma çalışabilmesi lazım. Xbox'ından, PlayStation'ından orada platform ayrımı yapamazlar herkesin girebilmesi için. Bunun için de tabii çok kapsamlı sistem olması lazım. Bir yandan işte mesela atıyorum Gucci'nin kendi çantalarını, modellerini yükleyebileceği bir SDK'sı olması lazım ki insanlar onları oyuna yerleştirebilsinler, Metaverse'ü yapan kişiler ve insanlar ulaşabilsin vesaire gibi. Aslında burada çok büyük bir proje var yani. Belki kesinlikle. De Microsoft, hani Microsoft'un şu an elinde sanıyorum 8 ya da 9 tane oyun motoru var yani bu stüdyoların kendi geliştirdiği. Bu konuda çok ciddi bir bilgi birikimi satın aldı. Belki işte Microsoft Metaverse gibi ayrı bir firma kurup bu game engine geliştirme konusunda uzman insanları bir araya toplayıp oradaki insan kaynağını böyle bir projeyle tabii başlayabilir yani. Satın alımın içerisinde sadece o karakterlerin alınması değil, teknolojinin alınması da var bir yandan.
Kesinlikle.
Ki yani Bethesda'nın içerisinde id diye bir şey var, firma var. Onların id tech diye bir motoru var. Orada mesela şey yapıyorlar, yapay zeka ile oyuncunun bir sonraki hamlesini tahmin edip şeydeki cloud gaming'deki delay'i ortadan kaldıran sistemler falan geliştiriyorlardı.
Wow.
Hani mesela onu koyduğunu düşün, en iyi metaverse bir anda seninkisi olabilir yani. Hani çünkü lag yok, delay yok vesaire. Hani o açılardan bir yatırım olarak görülebilir diyebilirim ben de. Ama kesinlikle, ben de dediğim gibi metaverse'ü insani bulmadığım için kesinlikle reddediyorum.
Ya ama işte abi şeyde düşünüyorsun, 70 milyar dolara kolay kolay vermezler ve Microsoft dediğimiz şirket bugün Apple'ı 3 trilyon dolar değere çıkartan mobil devrimi kaçırmış bir şirket ve o yüzden bir sonraki devrimi kaçırmak istemiyorlar. Bu nedenle de bence 70 milyar dolarlık bir satın alım yaptılar. Bu oyun motoru kısmında da açıkçası ben düşünmüyor değilim ya, böyle Unity'yi sanki bünyelerine katarlarmış gibi geliyor bana. Ama dediğin gibi belki var olanların en iyisini alacaklardır. Bir oyun motoru var. Hangi oyun motorunda hangisi iyi implement edilmişse. Çünkü genelde öyle oluyor insanlar, bilmiyorum. Bir oyun oynuyorken diyor ki ya buradaki yapay zeka çok iyiymiş diyor. Bir oyun oynarken diyor ki ya buradaki işte ışıklandırmayı çok güzel yapmışlar diyor. Ama işte günün sonunda sen bütün stüdyolara, bütün bir sürü oyun motoruna sahip olunca diyeceksin ki o zaman buradan bana ışıklandırmayı ver, buradan yapay zekayı ver. Ortaya çok güzel bir karışık oyun motoru çıkartabileceksin. Bu hazır satın almalardan bahsederken biraz da şu monopoli, işte tekelcilik konusuna da değinelim istiyorsan.
Çok bağırıldı dün. Yani bu iş monopoliye doğru gidiyor vesaire diyenler var Xbox tarafında. Birincisi monopoli tarafına gitmiyor. Çünkü monopolide sen de bu konuyu biraz araştırın istersen, aslında monopoli mi tanımını yap, ondan sonra ben diyeyim.
Ya biz genelde işte bu bizde tekelcilik diye geçiyor. Ben de şu konuda araştırma yaptım. Benim bildiğim şu ana kadar dünyada gelmiş geçmiş en büyük tekel olan şirket Standard Oil denilen bu John D. Rockefeller abimiz. Buradan konspirasyon teori işte anlatmaya başlamayacağım. Ama hakikaten böyle bir abimiz var. Şeye de bakarsanız... Yanlış hatırlamıyorsam ya National Geographic'teydi ya da Discovery Channel'daydı. Amerika'yı kuran adamlar diye bir belgesel var. Ben notlarda paylaşırım bunu. İşte orada John D. Rockefeller olsun, Carnegie Mellon var. Bu çelik devi aslında. Bu Amerika'daki o gökdelenleri yaparken kullanılan çelikleri üreten adam. Çok güzel, onun yanlış hatırlamıyorsam işte üniversitesi var, kütüphanesi var, çok meşhur bir kütüphanesi var. Ondan sonra işte Thomas Edison'un falan anlatıldığı güzel bir belgesel var. Hani böyle uydurma hikayeler işte dünyayı yönetiyorlar gibisine bir şeyle inanmaktansa hani gerçekten bu adamların yaptıklarına bakabilirsiniz o belgeselde. John D. Rockefeller zamanında işte bu petrollerin çıkartılmasıyla birlikte bir sürü rafineri satın alıyor. Ve bir noktadan sonra artık ben şöyle bir şey okudum, inanılmaz şaşırdım. Rafinelerinin Amerika'daki ya da belki dünyadaki değildir herhalde. Belki Amerika'dadır. Dünyadaki de olabilir. Çünkü o zamanlar herhalde daha şeyden çıkartmaya başlamıyorlar. Bu bizim işte Gulf dediğimiz Orta Doğu'dan petrol çıkartmıyorlar daha sanırım. O zamanlar ilk Amerika'da başlıyor bu olay. O zamanınki işte 1900 yılların başı. Rafinelerin abi %80'inin ya da %90'ına, %90 küsürüne sahipler. Çıkartılan petrolün şeyin de satışlarına %80'ine hakimler. Yani öyle büyük bir şirket, hatta şey diyorlar yani aslında 1 trilyon dolar değeri ulaşan ve bu işte Rockefeller'da aslında dünyanın en zengini yapan şirketlerden bir tanesi Standard Oil. Sahip olduğu bu güçten dolayı aslında sürekli bunlar şey yapıyor. Rakipleri mesela fiyat kırıyorlar. Rakipler de batma noktasına geliyor. Batma noktasına geldiği zaman adam çat diye şirketleri satın alıyor ya da rafineriyi satın alıyor. Adam bu şekilde aslında oyunlar yaparak bütün pazara hakim oluyor. Ve buradaki aslında sıkıntı, çünkü genelde şeyin müdahale etmesinin nedeni, devletlerin müdahale etmesinin nedeni bir şirketin büyümesi değil. O büyümeden sonra kullanıcıların zarar görmesi. Yani atıyorum sen bir şeyleri hala ucuza satıyorsan buna kimse sana şey yapmaz. Yani işte sen büyüdün, seni parçalayacağız demezdik diye tahmin ediyorum. Ama sen pazara hakim olunca haliyle o şeytan seni dürtüyor ya, fiyat arttır, fiyat arttır diye. Pazar sende yani, hani şey olarak düşün abi, bir ilçedeki bütün marketler seninse ekmeğin fiyatını ben belirlerim. Başka kimse bir şey veremez. Yani o zaman da sen ekmek yemeye de muhtaç olduğun için ekmeği o fiyattan almak zorunda kalırsın. O yüzden aslında parçalıyorlar bu şirketleri ve Standard Oil dediğimiz bu petrol devrinin başına gelen şey de bu. Benim okuduğuma göre işte bu Supreme Court denilen Amerika'nın en yüksek mahkemesi, bizde Anayasa Mahkemesi'ne denk geliyor herhalde. Onun verdiği kararla şirketi 34 şirkete bölüyorlar. Ve bu şirketlerin mesela ben kaçının adını sayayım. İşte BP'dir, Shell'dir, Chevron'dur, Mobil'dir. Bunlar mesela hep bizim bildiğimiz şeyler. Ama aslında o Standard Oil'in parçalanması sonucu ortaya çıkan şirketler. Bu aslında bilinen en büyük tekel olan şirket. Şimdi buradan bunu bakarak, hani buradaki tanımlamaya bakarak, işte pazarın bu kadarına hakim olmak konusuna bakarak, işte çünkü yani Rockefeller sadece orada şeylere de rafinelere sahip olmuyor. Aynı zamanda bu petrolün taşınması için mesela işte tren hatlarının olması gerekiyor. Adam bütün tren hatlarını kendisi kiralıyor. Bir yerden A noktadan B noktasında sadece onun petrolleri taşınıyor. O zaman rakipteki olmuyor. O zaman hani publisher dediğimiz aslında bizim oyun sektöründeki dağıtım kanalına da kendileri sahip oluyor. Şimdi bunu Microsoft'a uyarlayacak olursak, Microsoft'un bu satın almasını uyarlayacak olursak ortada şöyle bir durum var. Şimdi dünyadaki en büyük oyun firması Sony, daha sonra Tencent diye bir firma ve Microsoft'un açıkladığına göre bu satın almayla birlikte Microsoft Gaming Studios üçüncü olarak. Ve sen ve bunun altında işte EA Games var, başka
Ubisoft
var, şey GTA'nın yapımcısı var, Take Two var. Yani aklımıza gelebilecek aslında bir sürü oyun stüdyosu var ve bunlar yanında bir de mobil oyun stüdyoları da var. Şimdi bu satın almaya bakarken muhtemelen, hani ben tabi avukat değilim, bir şey değilim ama hani bakılan şey şu, yani pazar payı ne kadar? Yani pazarın büyüklüğü şu kadar. Diyorlar ki atıyorum işte 200 milyar dolarlık bir pazar var. Microsoft'un bu satın alma sonrasındaki pazar payı ne kadar olacak? Böyle bakınca aslında Microsoft'un bu satın almasından sonra bile pazar payında böyle %80'miş, %90'mış gibi rakamlara ulaşması mümkün değil. Yani %50'ye bile ulaşamıyor yanlış bilmiyorsam. Böyle %10, %20'lerde hala kalıyor. Özellikle bir mobil oyun sektörüne dahil edince. Yani Apple bile aslında, Apple'ın da mesela çok büyük pazarı var. Bu sayede hani Microsoft hiçbir şekilde böyle tekel olarak nitelenecek bir şirket konumunda değil. En azından pazar payı açısından. Yani daha önce bunlar işte Microsoft şey de olmuştu hatırlarsın abi. Internet Explorer default olarak geldiğinden dolayı mahkemelik olmuştu. Ondan sonra zaten kayboldu gitti yani, artık Internet Explorer kalmadı. Ama işte bu oyun sektörü şeyinde benzer şeyin yaşanacağına inanmıyorum. Çünkü dediğin gibi yani oyun yaratıcılara bir sürü oyun sektörü var. Ve oyun yaratmak böyle şey bir şey de değil, nasıl diyeyim. Petrole sen çünkü sahip olunca başka petrol yok. Yani sen bütün üretimine sahipsin ve başka kimse üretemez bunu. Ama oyun yaratmak bizim senin benim belki oturup yapabileceğimiz bir şey. O yüzden hani pazara yeni bir oyuncunun girmesi çok zor değil. Tabii gene masraf ama işte hani bir petrol çıkartmaya benzer zorlukta bir zorlukta değil. O yüzden muhtemelen bu satın almayı değerlendirilecek olan mahkemeler de, ki benim tahminim işte öncelikle Amerika'da olur, daha sonra İngiltere'de olur, daha sonra Avrupa'daki mahkemeler olur. O yüzden aslında satın alma bugün gerçekleşebilmiş durumda değil. Yani bunların hepsine gitmesi gerekiyor. Bütün bu hükümetler, işte devletler ya da işte birlikler denetlemesi gerekiyor. Orada bir sıkıntı varsa ona göre izin verip vermemeye karar verecekler. O yüzden ben bu açıdan açıkçası Microsoft'un bir dezavantaja sahip olduğunu düşünmüyorum. Yani burada mesela bir diğer örneği şey de verebiliriz. Nvidia ARM'ı satın almak istedi. İngiltere aslında buna taş koydu. Dedi ki biz ARM'ı alamazsın çünkü sen bu durumda tekel olursun. Çünkü ARM dediğin şirket aslında Nvidia'ya rakip olacak bir sürü şirkete lisans veren bir şirket. Sen bu şirkete sahip olursan, yarın bunların lisansını kesersen Apple bile belki işlemci üretemez. Çünkü Apple da ARM'ın lisansını kullanıyor. Evet. Qualcomm da ARM'ın lisansını kullanıyor. Muhtemelen işte Microsoft da şu an kendi işlemcisini geliştiriyor. Amazon da kendi işlemcisini geliştiriyor. Bunların hepsi ARM'ın lisansından gidiyor. O yüzden taş koydular. Ama işte dediğim gibi yani Microsoft için bu çok bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bilmiyorum senin düşüncelerin neler. Çünkü ben şeyi çok gördüm. Herkes böyle biraz nasıl diyeyim alevlenmişler gibi. Ya çok kızıyorlar yani hani bir de sana ne abi yani. Hani sana dokunacak bir şey olur mu ki kullanıcı tarafından baktığımızda muhtemelen kullanıcının faydasına olan bir satın alma. Çünkü sen ayda 35 lira verdiğin sistemde işte normalde 400 liraya satılacak oyunu oynayabileceksin aslında. Kullanıcının faydasına olan bir şey ama bazı oyun editörleri nedense buna direkt ya bunlar tekelleşiyor diye saldırmaya başladı. Ben senin de görüşünü merak ediyorum bu konuda.
Yani reklam paralısı geliyor Sony'den. Ne yapsınlar yani? Microsoft o kadar reklam vermiyor adım kadarıyla. Yani ben şöyle yani güzel açıkladın şeyi. Hani monopoli kısmını. Bir de şey tarafına da söyleyeceğim. Bu Tencent'ten bahsetti. Bu Tencent Çin'in telekom devi. Ve Çin devletinin direkt arkasında durduğu bir şirket. Ve bu sayede Tencent son işte 5-10 senede bir sürü oyun stüdyosu satın aldı. Yani öyle böyle değil bu arada. Yani her hafta bir stüdyo alıyorlar ve sürekli büyüyorlar. Özellikle işte Amerika yasalarına falan takılmayacak Asya'daki şirketleri vesaire onları zaten alıyorlar. Epic Games'e sahipler. Epic Games Unreal Engine'in yapımcısı. Aynı zamanda Fortnite'in yapımcısı. Ona sahipler. Hatta Epic Games'de PlayStation'ın da bir hissesi var. Sony'nin de hissesi var. Gibi gibi mesela böyle bir durum söz konusu. Şu an Çin versus Amerika savaşı da olduğu için şimdi Amerika'da da böyle Tencent'e kafa tutabilecek büyük bir oyun şeyinin olması, grubunun olması Amerika'nın da işine gelecektir diye düşünüyorum. O yüzden zaten hiç hani olacak bir de olsa, takılacak bir de olsa ki yani Disney'in Fox'u almasına bir şey demiyorsun. Microsoft'un da Activision'ı almasına hiçbir şey diyemezsin. Çünkü yani Fox'a kıyasla direkt rakibi bile değil yani. Bir tanesi platform owner, diğeri publisher, game publisher yani.
Aynı ya genelde benim bildiğim abi sürekli pazar payına bakıyorlar. Yani Apple'a da diyorlar ya Apple monopol oldu diye. Abi pazar payına bakıyorsun %15, %20 yani %15, %20 pazar payına sahip bir şirket tekel olabilir mi? Yani mümkün değil.
O yüzden Samsung hani... Samsung ve Google dese ki biz kapatıyoruz dükkanı, Apple bir yana tekel olabilir.
Ya gene olmaz benim tahminim. Çünkü Çinli şirketler girdiğinden dolayı pazara hani gene ortada çok büyük pazar payı yok. Hani bak PC satışlarına bakıyorsun. Adamlar orada da tekel değil. Yani Apple'ın bilmiyorum tekel olduğu bir belki Apple Watch falandır yani hani sektör ya da işte kablosuz kulaklıkta belki tekel orada da tekel olamazlar muhtemelen %60 %70'tir maksimum. O yüzden hani ben çok sıkıntı olacağını sanmıyorum ve senin bahsettiğin nokta da çok önemli. Çünkü günün sonunda şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Çok dev şirketler, Çinli dev şirketler varken karşısına durabilecek bir Amerikan şirketi olmuyor. O yüzden aslında özellikle mesela bu şeyde de öyle olmuştu. Mesela İngiltere'nin işte ARM'ı satın alma izin vermemesinin nedeni çip üretiminin aslında bütün dünya farkına vardı. Ne kadar önemli bir şey olduğunu farkına vardı ve bunun bir stratejik üstünlük diğer ülkelere karşı olduğunu farkına vardı. O yüzden izin vermedi. Benzer şey burada da geçerli. Yani atıyorum şey almasa belki bugün Activision, Blizzard, Microsoft almasa yarın bir Çinli bir firma alsa o zaman daha da kötü olacak hani bütün evet. Her şey. Ki Çin dediğimiz ülke demokrasinin olmadığı bir ülke ve sürekli bir şeyleri sansürleyen bir ülke. Yani ben yanlış hatırlamıyorsam bazen oyunlarda bile bir şeyleri sansürleyerek filmlerde mesela Disney'i o yüzden çok eleştiriyorlardı. Pulp Park'ta da bir bölümü vardı öyle çok dalga geçen Çin'le ilgili. O, sansürleyip gönderiyorlar yani. Hani sen bazı kısımlarını görmüyorsun. Çin'den izliyorsun falan diye. O yüzden aslında dediğin gibi yani her ülkenin böyle büyük oyuncuları ortaya çıkarması gerekiyor ki Amerika'da zaten bu doğal olarak çıkıyor ve önüne taş koymadığı sürece ki Amerikalılar da bilirsin abi nefret ederler devletin bir şeye karışmasına. Devletin olabilecek en küçük yapıda olmasını isterler. Bizim ülkedeki gibi devlet baba gibi bir ya da devlet ana gibi bir kavram yoktur onlarda. Devlet olabildiğince küçük olsun ben işimi istediğim gibi yapayım. O yüzden ben dediğim gibi ya çok sıkıntı olacağını sanmıyorum.
Blizzard'ın Çin'le olan bir olayı var biliyorsun. Bir çocuk Hearthstone turnuvası mı Overwatch turnuvasında şampiyon olan çocuk Hong Kong'a özgürlük hashtag'iyle yazı paylaştı diye hem çocuğun sponsorunu hem çocuğu turnuvada attılar, birinciliğini de aldılar elinden. Sırf Çin devleti tehdit etti diye anladığım kadarıyla size bir daha burada bir şey oynattırmayız gibisinden mi oldu artık, ne oldu bilmiyorum. Hı hı. Çin'e de yakınlardı yani bir nebze. O yüzden belki de Amerikalılar sevinmeli böyle bir satın alınmaya diyelim. Aslında konuşacak konu var. Sen Apple Watch deyince bu Apple Watch, Uber'in Apple Watch app'ini Watch'tan çekmesi konusu vesaire gibi konular da geldi aklıma, ama onları sonraki bölüme bırakalım.
Aynen.
Derse son bir kitap konuşması yapalım mı?
Bence yapmayalım abi. Biz onu daha sonraki bölümde daha uzun uzun konuşalım. Böyle sonda azıcık bahsetmek istemiyorum. Çünkü güzel gerçekten çok güzel bir kitap. Biz daha önce de bahsetmiştik işte Amazon Ourselves to Death. Yine bahsetmiş olalım.
Televizyon öldüren eğlence Türkçesi. Neil Postman. Aynen. Bu podcast'ın adı Neil Postman öldü. Amansız övücüler diye değiştirebiliriz.
Biz abi ben de bunu anlamıyorum. Biz bu ben hatırlanıyorsam biz bu podcast'ı Apple Alone diye kurduk. Bir saat 20 dakikadır Microsoft övüyoruz. Yani bilmiyorum, sen sanki bir şeyler arka planda kurguluyor olabilirsin. Bir şeyleri değiştirmeye çalışıyor olabilirsin benim planlarım ama.
Ben Apple yani övüyorum diye Microsoft kurmadım ki podcast'ı.
Microsoft övüyoruz biz kaç bölümdür. Ama hakikaten yani yiğidi öldür hakkını yeme demişlerdir. Güzel işler başarıyorlar. Kullanıcı, özellikle ben şeyi düşününce çok seviniyorum. Yani Türkiye'de olup da işte ayda 30 lira verip aylık bütün oyunlara oynayabilmek çok büyük lüks aslında. Yani fiyatı da o şekilde tutmaları da
çok, onu çok, artıracaklar. Çok iyi bir şey. Maalesef öyle olacak. Böyle gitmez ya, yani.
Muhtemelen. Ama işte sürümden kazanıyorlarsa çok da şey yapmazlar ya.
Ya Türkiye'den aldığı para çok umurlu değildir. 30 lira yapınca 1 milyon kişi geliyorsa, 70 yaptığında 100 bin kişi gelecekse 30'dan devam edeyim diyebilir yani.
Kesinlikle. Kesinlikle. O zaman abi yavaştan kapatalım biz bu bölümü. Zaten sadece biz Microsoft'un satın almasından konuştuk. Onun nedeni de aslında yani çok büyük bir rakam. Yani 70 milyar dolar. Şimdi kaç TL der ben hesaplayamıyorum ama yani çok yüksek bir para ve hakikaten bu oyun sektöründe çok fazla şeyi değiştirecek bir satın alma. O yüzden biz zaten ikimiz de oyuncu olarak bunun üzerine derin bir şekilde konuşalım istedik. Çünkü hem bizim medyada genelde de internette böyle hani detaylı olarak bu tarz konular konuşulmuyor. Yani sen bir oturuyorsun işte 500 belki 1000 kelimelik bir yazıyı okuyorsun, bitiyor yani işte şunu şunu satın aldı bu kadar diye. Aslında biz bu bölümde böyle farklı noktalarını değinelim istedik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım sıkmamışızdır. Bilmiyorum abi, eklemek istediğin bir şey var mı?
Yani genel olarak aslında oyun dünyası tabii çok büyüyor. Hatta işte bu hafta yine bir Türk şirketi 55 milyon dolar seed yatırım aldı. Seed için çok yüksek bir rakam. Yani değerlemesi de çok yüksek oldu firmanın. Oyun sektöründe bu acayip bir şey var. Yani dönen para çok büyük. Çünkü teknolojinin geleceğini oyunlarda görüyorlar. İnsanlar da oyunlara daha fazla inanmaya başladı. Biz de aslında bu oyunlardaki en şu an nasıl canlı diyeyim aktörün neler yapmaya çalıştığını anlatmaya çalıştık. Biraz da iş aslında iş stratejisi de anlatmaya çalıştık. Yani burada Microsoft'un uyguladığı politikayı izah etmeye çalıştık daha doğrusu. Olayın sadece oh ne güzel Call of Duty'ler Game Pass'e geliyor, ucuza oynayacağımdan ziyade. Hani bir sonraki adım ne olabilir mesela, bununla ilgili de tahminleriniz varsa yazabilirsiniz bize. YouTube'da falan söyledi, aşağıya yorum yazın diyecektim ama podcast öyle olmuyor tabii. Ama hani bu işin nereye gideceğine dair de kafa yormakta fayda var. Bence seyretmesi çok keyifli bir süreç diyelim. Böyle de son notlarımı yapmış olayım, kapanış yapabiliriz.
Peki o zaman Farklı Düşün'ün 34. bölümünde Microsoft'un Activision Blizzard satın alması üzerine derin bir sohbet gerçekleştirdik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
Hoşçakalın.